Ayrım 8. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 79. AKP Aydın İl Başkanı Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir demişti. Hazreti Muhammed'e AKP amblemiyle nüfus cüzdanı çıkarıp peygamberimizin çocuklarının arasına Tayyip ismini sokuşturmuşlardı. AKP Bursa Milletvekili Tayyip Erdoğan'a dokunmanın bile ibadet olduğunu söylemişti. AB Bakanı Egemen Bağış, Tayyip Erdoğan'ın doğmasına, büyümesine vesile olan Rize, İstanbul ve Siirt'i mübarek şehirler ilan etmişti. İstanbul'da Helal Gıda Tayyip Ürünler Konferansı'nı düzenlemişti. AKP Adıyaman Milletvekili Tayyip Erdoğan'ın cemaatle mücadelesini Uhud Savaşı'na benzetmişti. AKP Düzce Milletvekili bunların hepsini birden aşmış, Allahu Teala'nın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider demişti. Alenen şirkti. AKP Milletvekili İlhan İşbilen partisinden istifa etti. Hakan Şükür, İdris Bal, İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan, Haluk Özdalga, Hami Yıldırım ve Muhammed Çetin 17 Aralık'tan bu yana 9. fireydi. AKP'nin sandalye sayısı 318'e inmişti. Yargıtay şike davasındaki kararını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezasını onadı. Bu karar bir sene yatıp çıkan Aziz Yıldırım'ın bir sene daha hapse gireceği manasına geliyordu. Aziz Yıldırım'la alakalı her gelişme enteresanlıklar silsilesiydi. Deniz feneri ayyuka çıkmıştı. Gemicikler manşetlerdeydi. Şak, Aziz Yıldırım hapse atılmıştı. Suriye savaş uçağımızı düşürmüş. AKP fena sıkışmıştı. Şak, Aziz Yıldırım serbest bırakılmıştı. Ayakkabı kutusu, yatak odasında para sayma makinesi, şak Aziz Yıldırım'ı gene hapse atıyorlardı. Futbol dedin mi, Fenerbahçe dedin mi, akan sular duruyordu, herkesin dikkati oraya yöneliyordu. Aziz Yıldırım adeta toplumun dikkatini dağıtmak için joker gibi kullanılıyordu. Yerel seçime günler kalmıştı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün banka hesaplarına, gayrimenkullerine TMSF tarafından el konuldu. Niye? Mustafa Sarıgül'ün T1988'de Korkmaz Yiğit'e ait Bank Express'ten 3,5 milyon dolar kredi çektiği, bilahare Bank Express'e TMSF tarafından el konulduğu, Mustafa Sarıgül'ün kredi borcunu ödemediği öne sürülüyordu. Mustafa Sarıgül, borcum falan yok, siyasi saldırı yapılıyor dedi. Zaten borç varsa bile, T16 sene sonra seçime günler kala mı akıllarına gelmişti? Neden T16 senedir herhangi bir işlem yapılmamıştı? Haşırt, Tüpraş'a 412 milyon lira rekabet cezası kesildi. Sebebi gayet açıktı. Yandaş medya bu haberi Fethullah Gülen'in koçuna ağır ceza başlıklarıyla veriyordu. Çünkü Fethullah Gülen'in internete düşen ses kayıtlarında Mustafa Koç'a ananas hediye edildiği, Mustafa Koç'un da teşekkür ettiği öne sürülüyordu. Görünen o ki dünyanın en pahalı ananas faturası ödetilmişti. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarının mimarlarından biri olarak gösterilen Ali Fuat Yılmazer, emeklilik dilekçesi verdi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Oda TV davasında gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık tutuklanınca bu görevinden alınmış, kızağa çekilmişti. Hanefi Avcı, Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabında Ali Fuat Yılmazer'i şöyle tarif etmişti. Hrant Dink cinayetinden sonra Ahmet İlhan Güler görevden alındı. Onun yerine normalde asla bu göreve gelemeyecek, gerekli niteliklere sahip olmayan, hatta sosyal ve psikolojik açıdan sorunlu olduğunu değerlendirdiğim Ali Fuat Yılmazer atandı. Yılmazer en son Hrant Dink cinayetinin kilit ismi Erhan Tuncel'in itiraflarıyla gündeme gelmişti. Polis muhbiri Erhan Tuncel, savcıya verdiği ifadede, "Karşımızda polis yok, cinayet şebekesi var. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Oda TV, Şike davası, KCK davası, Hanefi Avcı, hepsi suçsuz. Bunları yapan cemaat değil, bu ikisidir," demişti. Sanki yeteri kadar derdimiz yokmuş gibi, başımıza bir de kimyasal füze işi çıktı. Ağustos 2013'te Şam'ın banliyösüne füze saldırısı düzenlenmiş, 1300 kişi ölmüştü. Muhalifler Esad'ın kimyasal silah kullandığını öne sürmüştü. Dünya bu katliamın failini ararken, Milli İstihbarat Teşkilatı bir rapor hazırlamış, Tayyip Erdoğan da Rusya ziyareti sırasında bu raporu Putin'in önüne koymuştu. Henüz dünyadan hiçbir uzman bölgeye gidip inceleme yapmamıştı ama MIT'in raporunda füzenin nereden, hangi açıdan fırlatıldığı bile bütün detaylarıyla anlatılıyordu. MIT'in raporuna göre kimyasal silahı kesinlikle Esad kullanmıştı. Ocak 2014'te bu hadiseye dair çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology, kısacası MIT'nin profesörleri, tüm verileri toplayarak rapor hazırladı. Kesin sonuç şuydu: kimyasal silah füzesi muhalif gruplar tarafından fırlatılmıştı. "Bizim MIT Esad yaptı," diyordu. ABD'nin MIT'si muhalifler yaptı, diyordu. Amerikalı profesörlerin tespitine göre söz konusu füze kısa menzilliydi, menzili 2 kilometreydi. Düştüğü yeri merkez olarak belirleyip 2 kilometre çapında daire çizmişlerdi. O dairenin içinde Esad güçleri yoktu. Sadece muhalif güçler vardı. Hükümetin başımıza ördüğü çorap sadece bununla sınırlı değildi. Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, London Review of Books isimli internet sitesindeki makalesinde Türkiye'yi suçladı. Kimyasal füze saldırısını El Nusra'nın yaptığını, El Nusra'ya bu silahları Ankara'nın verdiğini yazdı. Hersh'ın iddiasına göre Libya'dan getirilen silahlar Türkiye üzerinden Suriye'deki kökten dinci gruplara iletiliyordu. Türkiye bu tür saldırıları organize edip tırmandırarak ABD'nin Suriye'ye müdahale etmesini sağlamaya çalışıyordu. Bunları okuyan herkesin zihnini iki soru kurcalıyordu. Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinin arifesinde Reyhanlı'daki patlamayı da El Nusra mı yapmıştı? Yakalanan tırlarda ne taşınıyordu? Demeye kalmadı kardeşim, Adana'da 7 tır daha yakalandı. Jandarma durdurmuştu. MIT gene tırlara eskortluk yapıyordu. Tırları görüntüleyen gazeteciler bile gözaltına alınmıştı. Peki orada neler olmuştu? Yandaş medya pek yakında fotoroman gibi kare kare görüntülerle yayımlayacaktı. İhbar yapılmıştı. Adana savcısı Aziz Takçı'nın talimatıyla jandarma harekete geçmişti. Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay emir vermiş. Tırlar durdurulmuş. Tırlara eskortluk eden MIT'çiler silah zoruyla yere yatırılmış kelepçe takılmıştı. Tırlar arama yapmak üzere Seyhan Jandarma Komutanlığı'na çekilmişti. Bu sefer Adana Valisi'nin emriyle Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi devreye girmiş, 50 kadar özel harekatçı polis, Seyhan Jandarma Komutanlığı'nı kuşatmış, tırları bırakın, aksi takdirde çatışmaya girmek zorunda kalacağız demişlerdi. Jandarma tırları bırakmıştı. Uluslararası teröre destek veren ülke durumuna düşürüldüğümüz yetmiyormuş gibi, askerimizle polisimiz namlu namluya gelmişti. Koskoca MİT, kurye şirketi haline getirilmişti. O gün Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclisteki grup toplantısında dehşet verici bir belge açıklayacağım dedi. İzmir Başsavcısının hazırladığı tutanağı okudu. İmbat operasyonu patlayınca bacanak aranırken Adalet Bakanlığı Müsteşarı İzmir Başsavcısına telefon etmiş, soruşturmanın derhal durdurulmasını, operasyonu yürüten savcının derhal değiştirilmesini istemiş, eğer bunları yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız diye tehdit etmiş, İzmir Başsavcısı da hukuk dışı işlem yapamayacağını belirterek telefonu kapatmış ve yaşadıklarını tutanak haline getirmişti. Kılıçdaroğlu açıkladı. Sadece 2 saat sonra İzmir Başsavcısı uçtu. Samsun'a gönderildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında fezleke hazırlandığı ortaya çıktı. Çünkü İzmir Başsavcısını sadece Adalet Bakanlığı Müsteşarı aramamıştı. Bizzat Adalet Bakanı da aramıştı, iyi mi? Adalet Bakanı başsavcıya baskı yapmış, soruşturma dosyasını derhal o savcının elinden al demişti. İzmir Başsavcılığı da yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüsten fezleke hazırlamıştı. Üstelik Adalet Bakanı hakkında bir değil iki fezleke vardı. İzmir Başsavcısına telefon ettiği gibi, tırlar yüzünden de Adana Başsavcısına telefon etmişti. Bir fezleke de Adana Başsavcılığı tarafından hazırlanmıştı. İçişleri, ekonomi, şehircilik, AB derken şimdi de adalet. Hakkında fezleke hazırlanan bakan sayısı 5'e yükselmişti. Dünyada böyle hükümet ne duyulmuştu ne görülmüştü. Adana'da tırları yakalayan savcı uçtu, Trabzon'a gönderildi. Adana'da tırları yakalayan albay uçtu, Ankara'ya gönderildi. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, olağan genel kurulda kürsüye çıktı. Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması AB normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezaları veya başka tür cezalarla şirketler üzerinde baskı kurulan, ihale kanunu onlarca kez değiştirilen bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir dedi. Vay sen misin bunu diyen? Tayyip Erdoğan bağıra bağıra çıktı ortaya, TÜSİAD Başkanı'nı vatan haini ilan etti. Paralel yapıyla mücadele etmemizden rahatsız oluyorlar. Utanmadan küresel sermaye gelmez diyorlar. TÜSİAD Başkanı böyle bir ifade kullanamaz. Eğer kullanıyorsa ülkeye ihanettir. Biz bu makamlara TÜSİAD'la gelmedik, TÜSİAD'a rağmen geldik. Kendi hükümetini tehdit ediyorsun öyle mi? Cevabını alacaksın, dedi. Cevabın ne olduğunu hem TÜSİAD hem Türkiye pek yakında öğrenecekti. Asrın keşfi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Fırat Nehri'nde bugüne kadar bilim literatürüne girmemiş 3 yeni sazan türü keşfetti. Sazanlardan birine Recep'i adını verdiler, öbürüne Emineae adını verdiler. Bilim dediğin işte böyle olurdu. Saçma sapan politikalar yüzünden Türkiye'de balıkçılık öldürülmüştü. Üç tarafımız denizlerle çevriliyken, karada, havuzlarda balık yetiştirmeye çalışıyorduk. Barbun Senegal'den, kalamar Hindistan'dan, kalkan Romanya'dan, sinarit Gana'dan, orfoz Fas'tan, istakoz ABD'den, sardalya Yunanistan'dan ithal ediliyordu. Karadeniz'de 26 balık türünün neslini tüketmiştik. Marmara'da 125 balık türünün neslini kurutmuştuk. Bula bula Fırat'ta sazan bulmuşlardı. Onun da adını Recep'i koymuşlardı. Benzin 5 lirayı geçti. Dünyanın en pahalı benzinini kullanıyorduk. Bazen ikinciliğe düşüyor, hemen zam yapıyorduk. Şampiyonluğu kaptırmamaya kararlıydık. Ve Ergenekon, balyoz, casusluk. Tüm kumpas davaları aynı anda çöktü. Çünkü TÜBİTAK bu davaların omurgasını oluşturan 5 no'lu hard diskin tarihiyle oynandığını açıkladı. 2003'te hazırlandığı iddia ediliyordu. Oysa 2009'da kumpas montajları yapılmıştı. Aralık 2010'da Donanma Komutanlığındaki aramada ele geçirilen hard disk güya temel delildi ama sahteydi. AKP ile cemaat can kuşken aynı TÜBİTAK hard diskte oynama yok demişti. 5 no'lu hard disk anında ilk meyvesini verdi. Poyrazköy davasında herkes tahliye edildi. Polis elindeki krokilerle Poyrazköy'de kazılar yapmış, eliyle koymuş gibi silahlar bulmuş, SAT subaylarının, denizci subayların çete kurduğu, bu subayların amirallere suikast düzenleyeceği iddia edilmiş, şakır şakır tutuklamalar yapılmış, Yarbay Ali Tatar canına kıymış, Poyrazköy davası, Ergenekon davası ile birleştirilmişti, 4 senedir hapis yatıyorlardı. Şimdi pardon deniyordu. 5 no'lu hard disk sahteymiş, çıkabilirsiniz deniyordu. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin lideri Salih Müslim Hürriyet'e konuştu. Türkçesi gayet güzeldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuştu. Kimya mühendisliği diploması vardı. Katar'ın Selefi örgütlere gönderdiği silahlar Türkiye üzerinden geliyor. Türkiye'nin kendisinin gönderdiği silahlar da var. Burada savaşan İslamcılar Bolu'da eğitildiklerini söylüyor. Sarıkamış'ta kampları var. El Nusra'nın yemeği bile Türkiye'den Ceylanpınar'dan geliyor diyordu. Hiç kimse çıkıp yalan diyemiyordu. MHP'nin İstanbul Esenyurt Seçim Bürosu'na ateş açıldı. Partinin basın danışmanı Cengiz Akyıldız öldü. AKP hiç vakit kaybetmedi, cinayeti cemaate bağladı. Eskiden bütün suçları Ergenekon'a yıkarlardı, şimdi moda Fethullah'tı. Fethullah Gülen BBC'ye konuştu. 16 sene sonra ilk defa bir televizyona röportaj veriyordu. Yolsuzluk olduğu muhakkak, bunu herkes kabul ediyor. Değiştirmeye kimsenin gücü yetmez diyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen konulara yönelik fetvalar verdi. Lades oyununun kumar sayıldığını, haram olduğunu izah etti. Ayakkabı kutuları, yatak odasında para sayma makineleri, 700 bin liralık kol saatleri sorun değildi, Lades haramdı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ikiz bebekleri oldu. Azra Esma ve Sane Nur isimlerini koydu. Kabinenin toplam çocuk sayısı 74'e yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin 5'er çocuğu vardı. Rekor onlardaydı. Levent Kırca, İşçi Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Elbette kazanmak için hiçbir şansı yoktu ama dönemin dik duran sanatçılarından biriydi. Sanatın teslim olmadığını göstermek için aday olmuştu. Müjdat Gezen, Fazıl Say, Tarık Akan, İlhan İrem, Ferhan Şensoy, Edip Akbayram, Saymadıklarım kırılmasın ama hakikaten parmakla gösterilecek kadardılar. Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV'e 100 milyon dolar yatırıldığını açıkladı. Meclis grup toplantısında TÜRGEV'e ait banka hesap numarasını okudu. Bu hesap numarasına 26 Nisan 2012'de 99.999.990 dolar yatırıldığını söyledi. Bu para neyin parasıdır? Rüşvet parası mıdır? Kim yatırmıştır diye sordu. Hemen peşinden havuzu açıkladı. Sabah ATV için müteahhitlerden 630 milyon dolar toplandığını, bu para karşılığında bu müteahhitlere 87 milyar euroluk ihale dağıtıldığını, organizasyonun başında Binali Yıldırım'ın bulunduğunu söyledi. Bunların açıklandığı gün Kahramanmaraş'ta bakkalın penceresinden kolunu uzatıp çekmecedeki 27 lirayı çalan 16 yaşındaki çocuğa 27 ay hapis cezası verildi. Her 1 liraya 1 ay hapis yapıştırılmıştı. Tayyip Erdoğan, özel yetkili mahkemeleri kesinlikle kaldıracağız dedi. AKP iktidara gelir gelmez, demokratikleşiyoruz dümeniyle devlet güvenlik mahkemeleri kaldırılmış, onun yerine özel yetkili mahkemeler getirilmişti. 2012'de özel yetkili savcı, MİT müsteşarının ensesine binince, özel yetkili mahkemeler apar topar lağvedilmişti ancak Ergenekon, Balyoz, casusluk davalarına devam etmelerine izin verilmişti. Yani MİT'e dokunma, askerlere istediğin kadar dokunabilirsin denmişti. Neticede özel yetkili savcılar 17-25 Aralık'ta hükümetin ensesine binince bıçak kemiğe dayanmıştı, Tayyip Erdoğan'ın tahammülü kalmamıştı. Çağlayan Adliyesi'nde adeta deprem oldu. Hadis Alioğlu, İstanbul Başsavcılığına atanmıştı. Koltuğa oturur oturmaz 90 savcının yerini değiştirdi. Baktıkları dosyalar ellerinden alındı. Ertesi gün Rıza Sarraf'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Yargıtay Deniz Feneri davasında yargılanan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'la alakalı beraat kararını bozdu. Bu noter, Deniz Feneri'nden hapis cezası alan birine, yurt dışındayken sanki İstanbul'daymış gibi vekaletname düzenlemişti. Resmi belgede sahtecilikten yargılanan notere 15 sene hapis isteniyordu. Mahkemede beraat etmişti, Yargıtay ise beraat edemez diyordu. İstediğin kadar örtmeye çalış, istediğin kadar oyala, devlette hukuki işlem başladı mı, illaki peşinden geliyordu. Kim olursan ol, kurtuluşun yoktu. AKP'nin yüreğini hop oturtup hop kaldıran, geceleri uykularını kaçıran gerçek buydu. Tayyip Erdoğan dev tesisleri hizmete soktu. Ankara'da taksi durağı açılışı yaptı. Otopark açılışı yaptı. Laf olsun torba dolsun cinsinden açılışlar, sanırsın fabrika açılıyor, dev tesisler hizmete giriyor reklamıyla anons ediliyordu. Bakanlarımız arasında pastane açılışı yapan, market açılışı yapan, halı saha açılışı yapan, kermes açılışı yapan, dönerci açılışı yapan, lokumcu açılışı yapan bile vardı. Bakanlarımızın dev tesis açılışlarına valiler, kaymakamlar, garnizon komutanları filan katılıyordu. Ocak ayında Türk arkeolojisinin duayen ismi Profesör Halet Çambel aramızdan ayrılmıştı. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın sporcumuzdu. Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından Süheyl Eğriboz, unutulmaz dizi Bizimkilerin Davut Ustası Selçuk Uluergüven, Semahat Arsel'in eşi Nusret Arsel vefat etmişti. Fellini'nin ilham kaynağı, paparazzilik mesleğinin miladı, Ermeni asıllı Türk vatandaşı, efsane dansöz Ayşe Nana Roma'da gözlerini yummuştu. Portekiz'in ve dünya futbolunun en pırıltılı yıldızlarından Kara Panter lakaplı Eusebio gitmişti. Ariel Sharon ölmüştü. Kasap olarak anılan İsrail Başbakanı beyin kanaması geçirmişti, 8 senedir komadaydı. Cenaze törenine Türkiye'den resmi katılım olmadı, taziye mesajı da yayınlanmadı. Halbuki Tayyip Erdoğan 2005'te İsrail'e gitmiş, kasapla görüşmüştü. Hatta o kadar yakınlık göstermişti ki Sharon bile Tayyip Erdoğan'dan öyle enteresan şeyler duydum ki şaşırdım. Tayyip Erdoğan'ın yeteneklerinden faydalanabileceğimi söylemek isterim demişti. Bu ziyaretten kısa süre sonra Sharon beyin kanaması geçirmiş, ilk geçmiş olsun telefonunu açan Tayyip Erdoğan olmuştu. Sharon'un sesini duymaktan mutlu olduğunu belirten Tayyip Erdoğan, bir an önce işinin başına dönmesi için temennide bulunmuştu. Şimdi aynı Tayyip Erdoğan hükümeti, "Hiç tanışmıyoruz ki, bize ne, ölürse ölsün" ayağına yatıyordu. Nasıl olsa ahali hatırlamaz diye düşünüyorlardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 88.